Bugünün vaaz metni Luka'nın 10. bölümünde bulunmaktadır. Ayağa kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş, onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanında gelerek, "Ya Rab," dedi, "kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin." Rab ona şu karşılığı verdi. "Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak." Ey kutsal Baba, bizleri hakikate kutsan, senin sözün hakikattir. Amin. Sevgili kardeşler, burada İsa Mesih'i günlük hayatın içinde görüyoruz. O bu dostların evinde bulunuyor ve bir eve, o zaman da bugün de bir misafir geldiğinde tabii ki ev kadınlar misafire yemek ya da çay ya da kahve ya da başka bir şey hazırlıyor. Sonra birçok başka işler var ve tabii ki günlük işleri de işlerinde yapılması gerekiyor. İsa'yı okuduğumuz zaman, İsa'nın hayatından okuduğumuz zaman zaten bunu görüyoruz. O günlük hayatın içindedir. İsa bundan önce, yani asıl görevine başlamadan önce uzun yıllar, belki öyle 20 yıl falan marangozluk görevini gördü. İsa işin ve ellerle çalışmasının ne olduğunu çok iyi biliyordu. Alın derin de ne olduğunu çok iyi biliyordu. Evet. Sonra hatta bu vaaz görevini gördüğü zaman çok defa yolcuydu. Sonra uzun günler bazen çalıştı, konuştu, vaazlar verdi. İnsanlara yardım etti ve böyle. Yani İsa burada da günlük hayatın zahmetlerini görüyor ve onların değerini de biliyor ve evet, ne kadar zahmetli olduğunu iyice biliyor. Sadece biliyor değil, kendisi yaşandı bunlar. Şimdi Allah'ı hoşnut eden bir hayat nasıl bir hayattır? Görüyoruz burada Marta ev işlerle meşguldur. Meryem ise İsa'nın ayakları dibinde oturmuş ve onun konuşmasını dinliyordu. Ve İsa diyor, Meryem iyi olanı seçmiş. Yani din ve ruhsal şeylerle meşgul olmak mı Allah'ı özellikle hoşnut eder? Ve günlük hayatın zahmetleri sadece sanki normaldan başka şeyler mi? Aslında onlar olmasaydı hayatımız daha iyi miydi? Allah'a daha da çok hoşnut edebildik mi böyle bir hayatla? Bütün dinlerde böyle bir duygu vardır. İnsanlar özel bir şey yapmak istiyorlar Allah'a. Ve biliyorsunuz Hristiyanlıkta da öyle. Manastırlar kuruldu. Niçin? Çünkü bazı insanlar düşündü, ben günlük hayattan özel bir hayata geçebilirsem ve kendimi sadece Allah'ın sözüne ve duaya ve meditasyona verebilirsem mutlaka Allah'ın önünde daha iyi bir yaşantım olacaktır. Allah'a daha çok kabul, makbul bir hayat yaşayabilirim. Bununla bütün manastır işlerini kötülemek istemiyorum fakat çok defa manastırda oturanlar, keşişlerin ilk düşüncesi oydu. Biliyoruz Martin Luther'den de biliyoruz. O gençken Allah'tan o kadar çok korktu ki özel bir şey yapmak istedi ki Allah'ın öfkesini ya da onun bize verdiği buyrukları yerine getirmek, öfkesini dindirmek ve buyrukları yerine getirmek için ona manastıra girdi. O ölüm tehlikesi altındayken bir vaat verdi. O dedi, ben keşiş olmak istiyorum. Aziz anne bana yardım et. Ben keşiş olmak istiyorum. Aziz anneyi burada görüyorsunuz. Bu Meryem ve İsa değil. Bu anne ve kızı Meryem. Haberiniz olsun. Yani burada bu bebek Meryem'dir. Ve o annesi annenin kucağında oturuyor. Evet. Biz kutsal kitaptan bu anneyi tanımıyoruz ve ona o kadar önem vermiyoruz. Fakat Hristiyanlık tarihi içinde anneye çok büyük bir önem verildi. Evet ve Martin Luther de anneye böyle bir vaat verdi. Sonra Allah'ın sözünden, Allah'ın inayetinin ve hoşnutluğunun nasıl geldiğini, nereden geldiğini Martin Luther öğrendi. Ve böyle bu eski düşüncelerini bıraktı. Evet ve artık anneye değil, Mesih'e güvenmeyi öğrendi. Evet. Ve biliyorsunuz dervişler ya da Budist rahipler ya da Hindi din adamları neler yapıyorlar ki Allah'ın önünde özel bir şey yapabilsinler. Belki sen de bunu biliyorsun kendi hayatında, bilmiyorum. Fakat çok kişi öyle Allah'ın önünde uyanış bir zamanı yaşadıkları zaman Allah'a sözler veriyor. Ben bunu yapmaya çalışacağım. Bana yardım et ve böyle böyle yapacağım. şimdi Meryem bunun için mi daha iyi bir pay seçmiş? Yani bu günlük zahmetler şöyle kalsın, Rabbin ayakları dibinde oturmak daha doğru ve böylece Allah'a makbul olabilirsin. Fakat Pavlus Kolosililere olan mektubunda insanların kendi seçtiği kurallar ve ibadet hakkında yazıyor ve diyor bunlar boşunadır. Kendi seçtiğimiz ibadet Allah'ın önünde bir küfürdür. Sanki kendimiz özel bir şey yapabiliriz ki Allah bize hoşnut olsun. Öyle değildir. O zaman Allah'ı bir put yapmış oluyoruz. Onu puta döndürmüş oluyoruz. Ve bu büyük bir günah. Yani kendi ibadet, kendi işlerimiz, kendi kutsallığımızı Allah'ın önüne getirmek putperestlikle eşittir. Evet. Mesela gençken ben düşündüm, bir zaman içinde düşündüm. Ben okuldan çıktıktan sonra hemen rahipliğe kendimi hazırlayacağım. Niçin öyle düşündüm? Çünkü ben cehennemden korktum. Ve Allah'ın öfkesinden korktum. Ve doğru, yani korktum doğruydu. Çünkü ben günahkardım ve günahkarım. Fakat Allah'ın inayetini bu sözle almak istedim. Ben rahip olmak istiyorum. Ve düşündüm ki bir rahip mutlaka Allah'ın önünde evet inayeti kazanmıştır. Sonra vazgeçtim. Unuttum, başka bir şey oldum. Fakat Rab beni sonra aldı ve rahipliğe koydu. Ben isteyerek mi istemeyerek mi, yani bana sormadı. Evet. Bu çok önemlidir. Rahip olmak bir görevdir. Allah bizi seçiyor ve bu göreve koyuyor. Kutsal olduğumuz için değil ya da kutsal kılınmak için değil, bir görev yapmak için. Ve bu görevi kendiliğimizden alamıyoruz. Hatırlıyorsunuz bir yıl önce Peter Ville bu göreve atandı. Bu atanmayı kendisi yapamazdı. O atandı. Özel kutsallığı mevcut olduğu için değil. Ville iyi bir kardeş. Fakat yine de affedersin Ville günahkardır. Benim gibi. Evet. Bu bir görevdir. Burada Allah'ın sözünü hem size hem kendilerimize duyuruyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Evet. Şimdi ne diyelim o zaman? Burada Meryem niçin daha iyisini seçmiş ve niçin İsa Marta'yı azarlıyor? Yani bizim normal hayatımıza nasıl bakabilelim, nasıl bakmamız lazım? Biz olduğumuz yerde, olduğumuz makamda, mekanda, Allah'a hizmet ediyoruz. Sen annen, anne misin? O zaman Rab seni anneliğe çağırdı ve anneliğiyle görevlendi. Sen öğrenci misin? Öğrenciliğini iyi yap. Sen öğretmen misin? Onu iyi yap. Ve sen işçi misin? İşini iyi yap. Sen tüccar mısın? Tüccarını, ticaretini iyi, etkili bir şekilde ve tabii ki dürüst yapacaksın. İşsiz misin? İşsizlikte Allah'a yalvar ve bir iş ara. Baba mısın? Ailene bakacaksın. Eşini koruyacaksın. Çocuklarını koruyacaksın. Onlara Allah'ın sözünü söyleyeceksin. Öğreteceksin. Evet, bu bizim hizmetimizdir. Allah'a olan ibadetimizdir. Komşulara, hizmet ediyoruz. Pavlus demin okuduğumuz parçada Efes'teki kiliseye konuşuyor ve diyor, İsa'nın sözünü hatırlatıyor. O diyor, vermek almaktan daha büyük mutluluktur. Yani hizmetimiz başkalara vermektir. Hizmetimizi kendimiz Allah'tan bir şey almak için değil. Çünkü Allah zaten bize her şey İsa Mesih ile verdi. Bedava diyebiliriz. Karşılıksız ya da karşılığını aldı Allah İsa Mesih'in kanıyı. İsa Mesih'in kurbanı aldı. Fakat sana her şey bedava, karşılıksız veriliyor. Yani hizmetini Allah'a yaptığın zaman aslında insanlara yapıyorsun. İnsanlara faydalı oluyorsun. Kendine puanlar ya da sevap kazandırmak için değil. Çünkü öyle bir şey yok. Sana bütün puanlar, bütün sevaplar zaten verilmiştir. Evet, yani sen serbestsin işini iyi yapmaya ve bununla Allah'a hizmet etmiş oluyorsun. Vermek almaktan daha büyük mutluluktur, daha önemlidir. Şimdi burada bir iki cümleyle bu vermek ve almak, tabii ki vermenin zamanı var, almanın da zamanı var. Biz tabii ki bazı yerlerde alıyoruz bu hayatta insanlardan. Özellikle çocuklar tabii ki onların payı daha çok almaktır değil mi? Ve büyüklerin payı daha çok vermektir. Bazen biz büyükler sanki olgun olmamışız ve biz de alıyoruz. Öyle insanlar var ki sanki onlara her şey verebilirsin ve bu hiçbir zaman yetmez. Sanki onlardan geri hiçbir şey gelmez. Senin hayatında öyle bir şey varsa bundan tövbe et. Ve iste ki Allah sana sevgi ve güç ve sevinç versin ki başkalara hizmet verebilesin. Evet, fakat bazen Allah bizi öyle bir duruma koyuyor. Biz vermek zorundayız, almak zorundayız. Gençken otobüslerde hep baktım, yaşlılar varsa onlara yer verdim. Şimdi artık benim alma zamanım geldi. Şimdi geçen günlerde en azından 4 kere bana yer verildi. Yani yaşlı olduğumdan işte onu minnettarlıkla kabul ediyorum. Yani alma zamanı da geliyor. Evet, fakat bu insanlar önünde bu vermek almak. Allah'ın önünde bu cümle bambaşka oluyor. almak vermekten tsoktaha iides ve önemlidir. İnsanlar önünde, insanlar arasında vermek almaktan iyidir. Allah'ın önünde almak vermekten iyidir. Biz genellikle diyoruz ibadetimize hoş geldiniz, değil mi? Bu yanlış değildir. Fakat aslında burada ibadet sözcük hizmet oluyor. Allah'a olan hizmet. Şöyle anlamak lazım. Biz aslında hizmet etmiyoruz burada. Biz Meryem gibi İsa Mesih'in ayaklar dibinde oturmuşuz burada. Ve biz almaya geliyoruz. Kabul etmeye geliyoruz. Peder Villen'in demin söylediği gibi bu dinlenme günü sadece değil, istirahat günü sadece değil, bu dinleme günüdür. Sen dinle. İsa Mesih sana konuşuyor. Sana veriyor. Bütün hafta tabii ki Allah'tan her şeyi alıyorsun. Fakat özellikle kilisede kulağını aç. Kabul et. Dinle. İsa Mesih sana neler konuşuyor. Tabii ki burada ve Allah'ın sözü önünde her zaman kendi eksikliklerini göreceksin. Günahlarını, suçlarını göreceksin. Ne mutlu sana. Suçların için değil. Fakat suçlarını gördüğün için ne mutlu sana. Bu Allah'ın sözünden belli oluyor. Fakat bundan çok daha önemlisi, sonsuza kadar daha önemlisi Allah'ın inayetini kabul et. Ona da kulak ver. Onunla duyacaksın. İsa Mesih'in dibinde, ayaklar dibinde oturduğun zaman o ne diyor? O diyor, oğlum, kızım, senin günahların bağışlandı. İsa kendiliğinden diyor, biliyor musun çocuğum, evladım, benim için vermek almaktan çok daha iyidir. Ben sana her şey veriyorum. Senin için almak vermekten çok daha iyidir. Almazsan benimle yaşayamazsın. Hatırlıyorsunuz Petrus, İsa Petrus'un ayakları yıkamaya geldi. Petrus diyor, hayır sen yapamazsın bunu. İsa ne diyor? Ben bunu sana yapmazsam senin benimle payın yoktur. O zaman Petrus ne diyor? Tıpkı Petrus'un düşündüğü gibi hemen cevap veriyor ve diyor, tamam, o zaman her şeyimi sen yıka. Ellerimi ve başımı da yıka. Evet. Almakta hayat vardır. Ebedi hayat vardır. Allah'tan almakla, kabul etmekle. Bunun için burada İsa Marta'yı azarlamıyor. Yani o demiyor ki ya sen bu zahmetleri yapma. Demiyor. Zahmetler yapma, ev işleri yapmak doğrudur. Onların yeri var. Fakat bundan daha çok önemlisi de vardır. Ve bu günlük zahmetlerin zamanı var. Onları ihmal etmek doğru değildir. Fakat orada asıl hayat yoktur. Asıl hayat İsa Mesih'in sözlerindedir. İsa diyor, insan ekmekle sadece değil, Allah'ın ağzından çıkan her sözle yaşıyor. sende bugün bu sözü kabul et. İsa Mesih sana her şey verdi. Sonsuz yaşamı verdi. Günahların bağışlamasını sana verdi, sağladı. Amin.